Ayrım 23, sayfa 194. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. 17. Bölüm. Grovemarsh Priors, Francis'in doğum günü. Francis cumartesi günü çiftlikte işlerini bitirdi ve elinden geldiğince çabuk eve döndü. Yalnızdı çünkü Elsie geride kalmıştı. İşten sonra ekip lideri öfkeli bir şekilde traktörü çok hızlı süren ve neredeyse devirecek olan Elsie ile baş başa görüşmek istediğini söylemişti. Kendisini soğuğa karşı hazırlayan Francis, Savaş Bakanlığı'nın izin verdiği 10 santim yüksekliğe kadar doldurabildiği küvete oturdu. Kirli suyun delikten aktığını gören Francis, vicdanıyla kısa bir savaş verdikten sonra yeniden banyo yapmaya karar verdi. Bu sefer akan su biraz daha temiz görünüyordu. Titreyerek saçını yıkadı ve Elsie'nin bu amaç için bir şişede tuttuğu birayla duruladı. Elsie eve geldiğinde tek becerdiği şey olan sandviçleri yapmak için mutfağa koştu ve Francis kafasının etrafında şerbetçi otu kokan bir havlu ile sabahlığına sarılmış vaziyette geldi. Karartma perdelerini çekti, ateş yaktı. Vaftiz annesinin son şişe şerisini bir sürahiye koydu, sonra birkaç şişeyi açıp biraz havalandırmak için ocağın yanına bıraktı. Her ihtimale karşı Jennifer'ı da açtı. Francis saçlarını kurutmak için ateşe yaklaşırken tadına bakmak için şişeden bir yudum aldı. Sert odunsu kokusu ve garip tadı onu titretti ama içini ısıtıyordu. Ateş neşeyle çatırdadı ve şişeden bir yudum daha aldı. Ardından bir yudum daha. Birazını bir bardağa döktü ve onu da içti. Yanakları karıncalandı ve çok daha sıcak hissetti. Gerçekten çok neşelenmişti. Oliver bu gece çok hoş göründüğünü düşünür müydü? Merdivenlerden yukarı çıkarken merak etti. Dar kesilmiş ve kalçalarını zarifçe saran elbisesini içine giydi. Zaten dar beli daha da ince görünüyordu, sonra terliklerini giydi. Saçını tutturmak ve incileri boynuna takmak için yatak odasındaki dalgalı eski aynaya eleştirel bir gözle baktı. Güzel bir elbise giymenin ne kadar zevkli olduğunu düşünerek koku ve ruj sürerek hazırlığını bitirdi. Aynadaki yansıması en azından loş ışıkta eskisi gibi göründüğünü gösteriyordu. Kendi etrafında döndü ve etekleri ayak bileklerine dolandı. Biri kapıyı çalıyordu. Oliver. Alt kata aceleyle inerken biraz başı dönüyordu. Kapıyı açarken tokmağı sıkı sıkı tutundu, başı dönüyordu. Gelen Oliver değil, Hugo'ydu. Takım elbisesi, beyaz ipek fuları, bir gül buketi ve bir şişe şampanyayla gelmişti. ''İyi ki doğdun Francis, ne kadar hoş görünüyorsun. Kadınlar ordusundaki kadınların, kadın olduğunu unutuyoruz bazen.'' Utanan Francis, buketin büyüklüğüyle büyülenmişti ve burnunu kokulu çiçeklere daldırdı. ''Ah Hugo, güller, en sevdiğim. Kasım ayında gülleri nereden buldun?'' Yanağını içkinin verdiği cesaretle daha önce yapmadığı bir samimiyetle uzattı, onu öptü ve salona davet etti. Aslında oturma odasını hazırlamayı düşündüğünü ama sonra orada herkesin üşüyeceğini düşündüklerini anlattı. Salon küçük bir ateşle bile kolayca ısınıyordu. Alice geldiğinde onu oturma odasına alırsak, yakıtı israf ettiğimiz için bizi azarlardı. Nasıl biri olduğunu biliyorsun. Hugo ona bilmiş bir şekilde gülümsedi ve Francis de gülleri koymak için bir vazo aramaya koyuldu. Bulabildiği en yüksek kristal vazoyla döndüğünde Hugo sırtını ateşe vermiş, elleri cebindeydi. Hugo boğazını temizledi ve Francis erken geldim, çünkü özel bir şey konuşacaktım dedi. Francis o sırada güllerin suyunu ayarlamaya çalışıyordu. Güllerin üstünden baktı, baktığı yerden Hugo'nun profili ateşin loşluğunda oldukça yakışıklı görünüyordu. Hugo alışkın olduğu türden bir adamdı. Francis, sana bir şey sormak istiyorum. Benimle evlenir misin? Senin hakkında neler hissettiğimi anlamış olmalısın. Bunu çok gizlemedim. Sen çalışırken etrafında dolaştım. Hatta diğer kızlar bile fark etti. Sana kısa zaman içinde sormayı düşünüyordum. Ama vaftiz annen vefat edince zamanlamadan emin olamadım. Ama şimdi reşit olmak üzeresin.
Ah Hugo.
Sevgili Francis, evet dersen beni dünyadaki en mutlu adam yapacaksın. Birbirimize çok yakışıyoruz, bunu sen de fark etmişsindir. Birlikte çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Babamın da en az benim kadar memnun olacağını söylemek isterim. Grace Court'un yeni bir Lady de Balfour'da ve orada büyüyecek yeni bir aileye ihtiyacı var. Savaş varken beklemenin anlamı yok. Teklifimi kabul edersen tabii. Ah Hugo, dedi Francis yeniden şaşırmıştı ve gururu okşanmıştı. Lady de Balfour, kendisini Hugo'nun yanında Westminster Manastırı'nda düzenlenen geçit töreninde gördü. İkisi de aile arması ve zarif kesimli cübbeleriyle bir sonraki taç giyme töreninde bulunuyorlardı. Beni şaşırttın. Hemen cevap vermene gerek yok, dedi Hugo, şöminenin yanından ayrıldı ve kollarını onun etrafına sarmak için yaklaştı. Daha önce hiç onu öpmeye çalışmamıştı. Francis içgüdüsel olarak uzaklaştı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ateşe doğru hareket etti ve ellerini ısıtıyormuş gibi yaptı. Üzgünüm, beklemiyordum. Düşünmeliyim. Hayali solmaya başladı. Bir hanımefendinin zaman istemeye hakkı vardır diye düşünüyorum, dedi Hugo, yumuşak bir ifadeyle gülümsüyordu. Tepkisine çok şaşırmış gibi görünmüyordu. Aslında kaygısızca gülümsemiş ve saatine bakmıştı. İç güvenliğe avda yakaladığım bir başka hayvanı Harry Smith'e teslim etmeye söz verdim. Daha sonra Oliver'la döneceğim. Umarım beni mutlu bir erkek yaparsın. Herkes nişanımızın şerefine kadeh kaldırır. Babam özel olarak sevgilerini gönderdi ve önümüzdeki pazar günü öğle yemeğine seni davet etmemi söyledi.
Memnuniyetle, dedi Francis. Nişan?
Ön kapı kapandı. Hugo ile evlenmek mi? Tam olarak Muriel teyzenin dilediğini mi yapacaktı? Babası öğrense heyecanlanırdı. Francis ayağa kalktı, güllerin vazosunu yemek odasına aldı ve masaya koydu. Tam ortasına yeni bir düşüncenin esiri olmuştu. Ya Hugo düşüncelerini Oliver ile paylaştıysa? Beni tebrik et dostum, sonunda Francis'e evlenme teklif ettim. Cevap bekliyorum. Kızların nasıl olduklarını bilirsin. Ama oldukça iyimserim. Zamanı geldiğinde evleneceğimizi umuyorum. Çok yakında umarım. Çok geçmeden varisimizi vaftiz etmek için seni çağıracağız.
Oliver, o buna ne der? Lanet olsun, diye mırıldandı Francis ve aniden ayıldı. Kapının yeniden çaldığını duydu.
Bu kez yemeklerle gelen Evangeline'di. Yanında Tanny, Margaret Rose ve diğer çocuklarla bırakmak istemediği Johnny vardı. Francis Tanny'nin berbat, kağıt gibi beyaz ve solgun göründüğünü düşündü. Francis ise ince, yuvarlak ve tarçın kokan bir elmalı kek verdi ve elbisesini ne kadar beğendiğini söyledi. Ardından ayaklarını yüksekte tutarak kanepeye yerleşti ve Evangeline de onun yanına, üstüne alfabe dikilmiş battaniyeye sarılı uykusu gelmiş Johnny'yi bıraktı. Her zamanki gibi Francis açlıktan ölüyordu. Evangeline'i mutfağa kadar takip etti, arkadaşının ambalajından çıkardığı yemeğin başında hayranlıkla dolandı ve yiyeceği sıcak tutmak için ocağın üzerine bıraktı.
Doğum gününün onuruna kümes hayvanlarından birini feda ettim, dedi Evangeline ve elindeki tuttuğu şeyin üstündeki havluyu kaldırınca altından bir turta çıkardı.
Tavuğun, baharatların, mantarın kokusu vardı ve en tepede hamur hafifçe çatlamıştı. Francis diyerek yemeği minnetle kokladı. Yanında ise peynirli puding vardı, tepesi altın sarısıydı. Tanny özel yemeğini yapmıştı. Soğanlı ve elmalı kırmızı lahanayı sirke ve sarımsakla keskinleştirmiş balla tatlandırmıştı. Her yerde boy gösteren o haşlanmış yemeklerden değildi. Tanny'nin elmalı kekinin yanı sıra özel bir şey daha vardı. Penelope'un kilerinin derinliklerinde keşfedilmiş iki kavanoz ahududu. Francis onları cam kaseye döktü. Bu yemek pişirmeye en çok yaklaştığı andı.
Peki bu nedir, diye sordu Francis, son buğulanmış çanağın kapağının altına bakarak.
Evangeline sırıttı.
Kabuklu pirinç.
Ah tatlım, ne kadar heyecan verici ve zeki ve egzotik.
Francis soğan ve kerevizini tanıdı. Ancak bu küçük siyah taneler nedir dedi. Tavuk taşlığı New Orleans'ta çok yenir dedi Evangeline. Taşlık mı diyen Francis hafifçe tavuğun neresi olduğunu hayal bile edemiyordu. Bunu New Orleans'ta her cumartesi gecesi yerdik. Büyük annemin aşçısı Inez nasıl yapılacağını öğretti. Kuzenim Lauren ve ben mutfakta takılırdık ve Inez ona yardım etmemize izin verirdi. Sesi aniden çatladı. Evangeline, evini özlüyor olmalısın. Burada İngiltere'de bir savaşın ortasındayız ve Almanlar burayı istila ederse ne olacağını kim bilebilir? Güzel bir Amerikalı eş, otomobiller ve çikolatayla Amerika'da güven içinde olabilirdin. Hem de yataklarını ıslatan herhangi bir savaş gazisi ya da tayın sınırlaması olmadan. Ama o zaman da Richard'la evli olmazdım değil mi? Ve hayır, New Orleans'ta olmayı kesinlikle istemezdim hiçbir şekilde, asla. Bu konuda çok kesindi. Bunun üzerine Frances Evangeline'in Richard'a karşı hissettiği sadakati Hugo'ya karşı hissedip hissedemeyeceğini merak etti. Hayal etmeye çalıştı. Belki de seks çok iyiydi. Ne acı ki Richard'ı sadece 3 ya da 4 kez görebildin, hiç izni olmuyor. 3 kere görebildim, o da gemisi limanda tamirde olduğu için dedi Evangeline kısaca. O zaman bile çok uzun göremedim. Ve bebek sahibi olmayı ne kadar istediğini biliyorum. O doktoru Londra'da görmeye devam ediyorsun. Francis sessizleşti. Hugo ile evlenirse onun ard arda bebek isteyeceğini fark etmişti. Genellikle miras bırakacak insanlar en kısa sürede varis ve yedek varis isterdi. Johnny'ye düşkündü ancak kısa zaman içinde anne olacağını hayal edemiyordu. Bir bebek istemeyi bile hayal etmiyordu. Tüm kilo almalar ve bebeği dünyaya getirmek ne pis bir işti ve sonunda ıstırapla doluydu. Bir de seks kısmı vardı. Hayır, hiçbir şekilde Hugo ile seks yaptığını hayal edemiyordu. Evangeline, savaş bittiğinde ne olacağını bilemezsin dedi ama uyarmalıyım. Tani bugün Londra'daki tanıdıklarından başka bir mektup daha aldı. Okuduklarına üzüldü ve bu konuda bir şey söylememeyi tercih ediyor. Çünkü geceni berbat etmek istemiyor. Ona çok nazik davrandığını söyledi. Francis'in vicdanı sızladı. Tanya'ya yaptığı tek iyilik ona fazladan bir sabahlık vermekti. Salonda Tani gerinmek için ayağa kalktı. Ellerini sırtına koymuştu. Jennifer diye bağırdı. Şişeyi tanımıştı. Bunu nereden buldun? Babam genelde hastalarına yemekten sonra içmelerini öğütlerdi. Tadı korkunç. Biliyorum, giyinirken biraz denedim dedi Francis suratını buruşturarak. Ama insanın içini ısıtıyor, biraz ister misin? Tani başını onaylarcasına salladı. Aslında ilaç sayılır, bebeğe de yarar. Tadı ne kadar berbat olursa olsun ona evini hatırlatmıştı. Yüzünü döndü, böylece Francis gülümsemesinin solduğunu göremeyecekti. Fısıh bayramından sonra kamp günlerinden dolayı hala üzgün olan Tante Berthe onu asla ve asla Almanca konuşmaması konusunda uyarmıştı. Çünkü kimin duyup onu casus olarak ihbar edeceğini bilemezdi. Tani de özellikle köyde beraber yaşadığı insanların yanında dikkatli olmalıydı. Tante Berthe'ye göre Yahudiler için hiçbir yer tamamen güvenli değildi. Toplama kampı dedi ürkütücü bir fısıltıyla. Almanların Avrupa'da onlara yaptıkları bir şeydi. Başka neler olduğunu kim bilebilirdi? İngilizler Almanları örnek almaya bile karar verebilirlerdi. Rachel işçi kıtlığı nedeniyle kadınlar için zorunlu bir görevlendirmenin geldiğini ve insanların özellikle de üst sınıfların Almanya ile barış olması gerektiğini söylemeye başladığını anlattı. Tani bunun doğru olduğunu biliyordu. Lady Marchmont'un da böyle şeyler söylediğini duymuştu. Tante Berthe'nin onunla hiç karşılaşmamış olması belki de daha iyiydi. Bruno Tanni'ye tekrar tekrar askeri tercümanlık görevi sayesinde kendisi, Tani ve Johnny'nin bir kampa atılmayacağını söylese de Cohen'lerin deneyimlerinden sonra Tani hiçbir şeyden emin olamıyordu. Alice, Francis ve Elsie ona oldukça kibar davransa bile, hem Tante Berthe bebek beklediği için endişelenmenin iyi bir şey olmadığını söylemişti. Ama Tani kendine hakim olamıyordu.
Her şeyi kendine saklamasına rağmen aklı karışmış gibiydi. Ne yapması, ne yapmaması, ne söylememesi gerektiği ve gelecek bebeği konusunda kafası karışıktı. Francis yazı masasındaki şişeden bardaklara içki döktü, sonra Tani'ye cömertçe doldurulmuş bir bardak uzattı. Tani gözlerini kapadı, hatırladığından kötü kokuyordu ama yine de içti. Kısa zaman içinde rahatlamaya başladı. Bir süre sonra Alice geldi. Saçları amatör bir şekilde yeni moda olan zafer topuzu tarzında toplanmıştı. Yanında topaklı gri bir şeyle dolu bir tabak vardı. ''Havuçlu turta'' dedi gururla. ''Çok lezzetli.'' Francis memnun görünmeye çalıştı ama tabağı Tani'nin elmalı kekinin arkasına sakladı. Alice annesinin odasında eski bir ruj bulmuş ve onu şöminenin üstündeki aynaya bakarak sürmüştü. Sonra mum ışığında yeni saç modeliği de etkisini kontrol etmek için boynunu kaldırdı. Birkaç adım geriye giderse daha iyi görünüyordu. Evangeline gramofonu ve swing olarak adlandırdığı daha canlı müziklerle dolu bir plak ile Paris'teki bir arkadaşının çaldığını söylediği caz olarak adlandırdığı daha yavaş ve karamsar bir müziğin kaydedildiği plakları getirmişti. Alışılmış tuhaf kıyafetleri yerine Evangeline tavan arasından Penelope'un gençliğinden kalma boncuk işlemeli bir elbise giymişti. Ayrıca Richard'ın bir zamanlar Alice'e vermek için annesinden ayırmasını istediği mücevher kutusundan birkaç ametistli takı takmıştı. Genel etki çarpıcıydı ve bir kereliğine güzelliği belirgin hale gelmişti. Evangeline'deki takıları görünce Alice keskin bir nefes aldı ve bardağını bir dikişte içti. Elsie omuzlarından aşağı dökülen yeni bir kırmızı ipek fularla içeri girdi, sonra tekrar dışarı fırladı. Döndüğünde abanoz bir sigaralık, nemli çay havlularıyla kaplı iki sandviç tabağı tutuyordu. ''Bunları ben yaptım, sürpriz, konserve somon.'' diye muzaffer bir edayla ilan etti. ''Ve balık ezmesi.'' dedi daha az sevinçle. Bernie Francis'in hoşuna gideceğine söz vermişti. Beraber çalıştığı adamlar büyük bir parti mal kaldırmışlar ve sevkiyat bürosuna bir kısmını getirmişlerdi. Ona susmayı verdiklerini söylemişlerdi. Elsie'ye çok kıymetli olduğunu ama denediğini ve tadının berbat olduğunu da söylemişti. Zenginlerin garip bir damak tadı vardı. Elsie mutfakta parmaklarını yaladı ve o iğrenç siyah küçük şeyler ağzında balık tadı bıraktı. Bernie haklıydı. Annesinin pazartesi günleri aldığı ucuz balıklar gibi kokuyordu. Parmaklarını havluya sildi. ''Ringa balığı mı?'' diye sordu Alice. Kokudan burnunu kırıştırmıştı. ''Biraz siyah durmuyor mu?'' ''Elsie tatlım, bu havyar.'' diyerek nefesini tuttu Francis. Elsie ona özürlerini ileten Bernie'den bir hediye olduğunu söyledi Francis'e. ''Acil bir iş için gönderildi.'' diye fısıldadı. Giyinmiş süslenmiş beş kadın özel bir akşam yemeği heyecanı içindeydi ve rahatlamışlardı. Çakır keyif bir halde içkilerini yudumluyor, caz dinliyor ve erkekleri bekliyorlardı. Şimdilik sorumlulukları ve kuponları, kıtlıkları ve sırt ağrılarını düşünmeyi bırakmış, olabildiğince keyif almaya bakıyorlardı. Sherry'i bitirdiler ve Francis bazı şarapları da açabileceklerini söyledi. Tani biraz daha Jennifer içti. Artık alışmıştı ve tadı o kadar da kötü gelmiyordu. Rahat ve huzurlu bir havaları vardı. Oliver ve Hugo nerede kaldı diye ara sıra birbirlerine sordular ama sarhoşlardı ve pek umursamıyorlardı. Birden cevaplarını aldılar. Hava saldırısı sireni çaldı ve uzak bir mesafeden uçak sesleri duyulmaya başladı. Yanakları alışmadığı kadar içtiği alkolle kızaran Alice mırıldandı. ''Kahretsin, iç güvenlik görevleri için çağrıldılar kesin. Herkes sığınaklara, gitmem gerek.'' Ceketini üzerine aldı ve ayrıldı. ''Lanet olası Almanlar.'' diye mırıldandı Francis. ''Haydi sığınağa gitmeliyiz ya da en azından kilere inmeliyiz.'' dedi. ''Aksi takdirde Alice.'' ''Alice'e de lanet olsun. Hepimiz sığınağa sığamayız. Hele Tanni varken bu kez yukarıda kalacağım.'' dedi Elsie ve bir sigara yaktı. ''Alice'in de Almanların da canı cehenneme.''
O zaman bir içki daha içelim dedi Evangeline kalkmak için acele etmeden. Şimdi oturma şansı olduğu için tüm pişirme işlerinden yatırmadan önce Maud, Tommy ve Kipper'ı banyoya sokmak için güreştikten sonra ne kadar yorulduğunu anladı. Aileleri onlara kışın banyo yapmanın sağlıksız olduğunu öğretmişti. O yüzden banyo yapmayı sevmiyorlardı. Margaret Rose Hawthorne ise yaşına göre duyarlıydı ve onları şarap mahzenindeki sığınağa indirirdi. Keşke Lauren onu İngiltere'ye geldiği gibi Fransa'ya da götürseydi. Soho meyhanesindeki sarhoş küçük Fransızın söylediklerini düşünmemeye çalıştı. Evangeline'in Fransızca konuşabildiğini ve söylenen her şeyi anladığını bilmeyen bir adam Lauren'ı dürtmüş ve iki çocuklu Kuzey Afrikalı kızın Lauren'a ne kadar bağımlı olduğunu, o yüzden Lauren'ın İngiltere'de hiçbir zaman uzun süre kalmaması gerektiğini söylemişti. ''Sadece bir şaka sevgilim.'' diye mırıldamıştı Lauren kulağına sonra. ''Biliyorsun.'' Seni seviyorum.
23. ayrımın sonu. Sayfa 202.